Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî vahde. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Ellezî lâ nebiyye ba'deh. Ve ala âlihi ve ashabihi ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâhi ecmaîn. Ya muhavvilel hâli vel ahval, havvil hâlenâ ilâ ehsenil hâl. Ya mukallibel kulûb, sebbit kulûbena alâ dînik. Tevaffenâ müslümen. وَالْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ آمين يا معين برحمتك يا أرحم الراحمين. Çok şerefli, çok değerli, fedakar kardeşlerim, takdim etmiş olduğum vitamin ve kalori özelliği fazla olan, ciddi olan, ehem olan, adeta farz makamında bulunan bir konu, ergenlik. Velilerimize, anne ve baba olarak öğretmenlerimize ve toplumun eğitimini üstlenmiş olan her sorumlu kardeşimi de muhatap kabul ederek takdim etmiş olduğum bu konunun ilk bölümünü geçtiğimiz derste takdim etmiştim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bizi ilk defa dinlemek durumunda kalan kardeşim için söylüyorum. Çocuklarımız kız ve erkek evlat olarak 9-18 veya 12-21 yaş arasında yaşayacağı bu 8-9 yıllık döneme bir ergenlik dönemi, buluğ dönemi diyoruz. Bu dönemdeki yapacağımız vazifeleri, sorumluluğumuzu hatırlatmak babında örnekler veriyorum. Bir takım bilgiler sunuyorum. İstatistik bilgilerle sizlerin dikkatini çekmek istiyorum. Geçtiğimiz derste çocuklarımızın ergenlik döneminin ne kadar önemli olduğunu, bir anne ve baba olarak üzerimize düşen vazifelerin ne kadar ağır ve sorumluluk gerekli olan bir vazife olduğunu hatırlatmıştım. Ve şimdi ise diyorum ki ergenlik çocuklarımız için bir türlü biyolojik bir depremdir. Biyolojik bir deprem. Hani depremden hep sakınırız. Fay hatlarından korkarız ya, fay hatlarından korktuğumuz kadar çocuğumuzun biyolojik dünyasıyla yaşayacağı depremden korkmamak için o depreme yönelik tedbir almak lazım. Bu da bilgiyle ve müsbet tavırlarla yapılabiliyor ancak. Niçin biyolojik bir depremdir? Çünkü çocuğumuzun boyu uzamakta. O yetmiyor. Yüz yapısı değişmekte. Kas gelişimi, yağ dağılımı ve vücuda uygun hormonların artmasıyla adeta çocuklarımızın iç dünyalarında tam bir kargaşa hakimdir. Kolay değil. Bir anne olarak düşünün şimdi. Özel günlerinizin başlanma noktasındaki o stresiniz, sinirli yapınız, her ayda yaşanmış olan bir haftalık o özel günlerdeki, yani dokunmayın bana, gelmeyin üzerime diyebileceğiniz bir sinirsel yapıyı hesaba katarak buluğ çağına girmiş olan çocuğunuzun da biyolojik gelişmesini yaşarken vücudundaki değişen bu gelişmeleri de hesaba katmak mecburiyetindeyiz. Yüz yapısından bakıyorsunuz vücudundaki yağ dağılımına varıncaya kadar. Hepsi adeta ayağa kalkmış. İşte burada neyi, nerede, nasıl, ne zaman ve ne kadar yapıp sürdüreceklerini bilemezsiniz. Yani çocuklarımız bu biyolojik depremi yaşarken nasıl geçecek? Ne yapacak? Hangi konulara karşılaşabileceksiniz? Bunu bilemiyoruz işte. Bunu bilemediğimizden dolayı gelin bunun arka bahçesini bilelim diyerek ergenlik, buluğ dönemiyle alakalı ne yapıyorum sizlere? Anlayabileceğimiz kıvama sokarak bilgiler takdim etmeye çalışıyorum. Bu dönemde çocuklarımız bağımsızlığa düşkündürler. Yani bir bağımlı yaşamak istemezler. Ne eve bağımlılığı vardır, ne odasına, ne babasına, ne anasına. bağımsızlıklarına çok ama çok düşkündürler. Çünkü yavaş yavaş yani çocukluk dünyasına Allah'a ısmarladık deyip gençlik dünyasına merhaba diyen bir merhaleye girdi çocuğumuz. Bu bağımsızlıklarına o kadar düşkündürler ki saç biçimleri farklıdır. Saçını taraması farklıdır. Saçına bir takım jöleler sürerler, şekillendirirler. Horoz gibi ibik çıkar buradan. Rengarenk favorini uzatmaya çalışırlar. Kaşlarına varıncaya kadar düzeltmeye çalışırlar. Erkek olduğu halde. Saç biçimleri onlar için uğraşmayacakları bir alan değil. Her gün uğraşacakları bir alan olmuştur. Giyim kuşam. Saat başı elbise değiştirmek isterler. Çünkü kendilerini kanıtlamak, ispatlamak istiyorlar topluma veya çevresine. Giyimlerini, kuşamları sabah bir şey giyer, öğlen bir şey giyer. İkindiye doğru çıkarır, bir başka giyer. Akşam bir şey giyer, bakarsınız. Giydiği zaman nereye gidecektir? Aynaya bakacaktır. Bakarsınız sürekli aynada. Bakıyor, bakıyor, bir daha bakıyor, bir daha bakıyor. Sen şimdi ne yapıyorsun anne olarak? Çünkü en fazla anneler evde bulunur. Baba akşam eve gelir. İçinden kızıyorsun çocuğuna. İstiyorsun ki çocuk eskisi gibi olsun. Diyelim ki Ayşe yanıma gel yarın. Peki anneciğim. Buna alıştık 9-10 yaşına kadar ki bu itaat mekanizması güzel çalıştırdı. Şimdi tam değişti. Sanki aynaya bakan kızın o kadar odaklanmış ki. Sen ona Ayşe ne yapıyorsun orada dediğin zaman sanki onu tokatlamış gibi bir yüzüne tokat vurmuş gibi veya onu evden dışarı atmış gibi çocuk sana sinirlenir. Bırak, dokunma. Aynaya baksın. Elinde değil. Niye şimdiye kadar o kadar aynanın başına geçmiyordu? Bir düşün. Önceleri, yani hafta bir defa banyo yapıp saçını taramakta üşenen bir kızın, şimdi niye sürekli banyoya giriyor? Sürekli saç modelini değiştiriyor evin içerisinde? Veya oğlun? Sürekli saçıyla ilgileniyor. Günde 10 sefer aynanın başına geçiyor. Saçını tarıyor olmadı öbür tarafa tarıyor. Jöle sürüyor olmadı bir tarafa. Ya bunlar artık işte dedi ki biyolojik deprem yaşıyor bu çocuklarınız. Artçı deprem bunlar. Durmadan devam ediyor. Yani sen belli yaşa kadar artık sen çocuğuna sakin. Böyle bir olaylara karşı ses çıkartmayan, bağırdığın zaman böyle susan bir insan yok. Şu anda deprem başladı. Ama durmuyor. Bu deprem neredeyse tabiri caizse 8-9 sene devam edecek. Ama artçı depremler olacak. Eğer aile hayatımız düzgün olarak çocuğumuz büyük çağına gelmiş ise bu depremi atlatmak kolay. Kavgalı problemli bir anne babanın aile ortamında eğer bu çocuk büyümüş de büyük çağına gelmişse hakikaten çok zordur. Öyleyse saç biçimlerinde olsun, giyim kuşamlarında olsun, korsan olarak içmiş olduğu sigara vesaire gibi şeylerde hep bağımsızlıklarının yaşanan örnekleridir. Ben bağımsızım diyor çocuk artık. Ben bana yeterim. Bana kimse karışmaz diyen bir psikolojik havaya girmiş oldum. Bunu o havaya sokan nedir? Biyolojik depremdir. Yani vücuttaki bir takım değişmeler, gelişmeler ister istemez çocuğu ne yapmış? Bu noktalara kadar getirmiştir. Öyleyse ergenlik dönemi bu dönem bencil ve alınganlıkların yanında çok alıngan olur çocuklarımız çünkü. Dost canlısı ve fedakarlıkları hep öndedir. Kim ergenlik dönemine gelen kız evladınıza veya erkek yavrunuza candan yaklaşırsa artık o onun dostu olur. Kendisini dünyaya getiren annesi, her zaman içinde tir titreyen babası bir tarafa, candan dost tutmuş olduğu arkadaşı bir tarafadır. Böyledir. Çok fedakarlıkları göz görmez olur artık. Çünkü çocuğunuzu bu beklemiş olan konu nedir? Bencil olması, bir de alıngan olması. Çocuğunuzun bencillik ve alınganlık olma noktasını yumuşak bir geçiş olarak ele almazsanız çocuğunuz sürekli evin dışına çıkacak, ve kendisi candan bekleyen arkadaşlarına yar olacak, dost olacaktır. Bütün gürültüsünde ve sıkıntısına rağmen gençlerimizi istenmeyen tavırlarını, sözlerini, görüntülerini görseniz dahi gençlerin sevgiye, ilgiye en çok değer verdiği bir dönemdir bu dönem. Gönlünüzde tuttuğunuz, çocuğunuza ait olan sevginizi ve ilginizi tavan yaptıracaksınız. Eğer çocuğunuzu kötü arkadaş çevresinden biraz mesafeli hale sokmak istiyorsak, yapacağınız işlem budur. Bu kadar problemli, sıkıntısı, biyolojik deprem yaşamış olan oğlunuz veya kızınızın sevgiye, ilgiye muazzam ama muazzam bir ihtiyacı vardır. Zaten bu dönem yaşandığı zaman oluyor. Her zaman zaten bu olmaz. Normal bir sevgimiz vardır. Mutlaka ilgimiz vardır. Kim sevmez çoluğunu çocuğunu ki? Ama burada istisna durum geliyor. İlgi önceleri normaldi, şimdi anormal seviyesine çıkaracağız. Her şeyi beraber böyle. Anormal demek yani İslam dışı, Kur'an dışı değil manasında. En üst seviyede çıkacağız ilgimizi, alakamızı. Sık sık saçlarını okşayacağız. Sırtını ovazlayacağız. Onları tehlikelere götürmeyecek harçlıklarını ihmal etmeyeceğiz. Arkadaş çevresini bazen evimize veya büromuza çağırıp onlara pasta, çay ikram yapacağız. Çocuklarımızla adeta bir arkadaş olacağız. Hani öyle demiyor muydu Hazreti Ali Efendimiz? Çocuklarınıza 0-7 yaş arası hep oynaşın. 7 yaşla 15 yaş arası hep arkadaş olun. 15 yaştan sonra ise onlarla istişare yapmaya çalışın. Bazı konular danışın diyor Hazreti Ali Efendimiz. İşte tam sırası, tam kıvamı, ergenlik dönemine adımını attığı, buyur arkadaş olmak seni bekliyor. Koluna mı girersin? Beraber park yerine mi gitmek istersiniz? Alışveriş merkezine mi gitmek istersiniz? Hadi yavrum senin bugün beraber şu gazetenin makalesini okuyalım. Hadi bugün bir Kevser suresini beraberce okuyalım. Ben okuyayım, sen dinle. Bir arkadaşlık bu zaten. Hadi seninle beraber bir bulmaca çözelim. Niye olmasın? Hadi seninle bugün bilgisayarımızda bir çağrı film var diye beraber bir izleyelim. Niye olmasın bunlar yani? Hakim olduğun tüm teknolojik aletlerden çocuğunu uzak tutma. Hakim olduğun. Ama mahkum olduğun teknik aletlere karşı daha hassas, daha dikkatli olmanı tavsiye ederim. Öyleyse çocuklarımıza göstereceğimiz bu yakın ilgi, yakın sevgi, çocuklarımızla alakalı babalık ve annelik ve eğitimcilik vazifelerimizi ne yapıyor? Yerine getirmeye vesile oluyor. Şöyle bir örnek vereyim şimdi. Bir insanın delikanlı olarak, kız ve erkek evladımız olarak vücuttaki salgı bezleri tarafından çıkarılan ve dışa atılmayıp kana karışan bazı uzuvların çıkmasına tesir eden maddeye hormon denir demişlerdir. Bak hormon. Bu hormonu doktorlarımız şırınga ile çocuklarımıza vurmuyorlar. Veya eczaneden aldığımız bir ilaç da olmuyor. Vücudumuzun bazı yerlerine Allah tarafından yerleştirilmiş olan salgı bezlerimiz vardır. Bu salgı bezlerimiz vücudumuzun değişmesine, gelişmesine sebep ve vesile oluyor. Ergenlik döneminde vücudumuzun salgılamış olduğu hormonlar ne yazık ki diyeceğim vücuttan dışarı çıkmıyor, kana karışıyor. Çok hormonlar vücuttaki vazifesini yapar, daha sonra dışarı çıkar dışkılarla. Velakin bülü döneminde, ergenlik dönemindeki vücudun salgı bezleri tarafından üretilmiş olan, çıkartılmış olan hormon nereye karışıyor? Kana karışıyor. Biz demez miyiz halk arasında delikanlı diyerek? Bak 15, 16, 18 yaşına gelen gençler ne diyor? Delikanlı yaşına geldi. Yani kanı delirmiş adeta. Kanın içerisine hormon girmiş. Bu hormon onu ne yapıyor? Sürekli büyütüyor, geliştiriyor. Boyuna, enine, psikolojik dünyasına, her tarafına tesir ediyor. Böyle bir gerçekle anne baba önce ne yapması lazım? Tanışması lazım. Salgı bezleri salgıladıkları hormonlarla insan vücudunun gelişmesine büyük hizmet ediyor. O salgı bezleri salgılanmasa insan ne olur? Büyümez. Öyle kalır. İnsan çocuğunun böyle olması ister mi? Demek ki bir manada çocuklarımızın bu yapmış olduğu çok şeylerin hepsi bir refleks gibi. Yani elinde değil adeta. Önce anne baba olarak lütfen buna özen gösterelim ve veya bunu kabullenelim daha doğrusu. Yani senin evinde 8, 9, 10 dereceli bir deprem yaşanacak. Bu deprem çocuğun yaşayacağı biyolojik bir depremdir. Bazen psikolojik bir depremdir. Bazen kültürel bir depremdir. Ey anne baba, buna hazır ol, tedbirini al. Nasıl ki ülke şu anda İstanbul'da değişik yerlerde depreme hazırlık dersleri veriliyor. Çocuklarımız okullarda yapay olarak sallantıya gitmiyor, gidilmeye çalışılıyor. Yapay depremin oluşturuluyor ve depreme karşı nasıl korunabileceği dersleri verildiği gibi anneler, babalar, imkanınız varsa Allah aşkına bir uzman kişiye gidin. 2 saat, 3 saat verin, 100 lira, 200 lira neyse bu ergenlikle alakalı ders alın. Bilim adamlarından, ilim adamlarından, ehil olan insanlardan. Yani 100 lira vererek 3 saat boyunca alacağınız temel bilgiler çocuğunuzun bu fırtınalı döneminin rahat geçmesine ne olur? Vesile olur, sebep oluyor. İşte burada yani kurumlara, yani okullara, kurslara, Kur'an kurslarımıza buna dahil, ilköğretim okullarımız buna dahil, üniversiteler buna dahil, evlerimiz buna dahil, dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları kendi bünyesinde tutmuş oldukları ergenlik dönemini yaşayan kız ve erkek evlatlarımıza karşı vazifelerini çok ama çok güzel bir şekilde düşünmeli, kavramalı ve yapmalılar. Bunlardan birkaç örnek vereceğim şimdi. Gençlerimize dış müdahalelerin usulü, metodu çok önem arz etmektedir. Ya dıştan yapıyorsun müdahale ya çocuklarımıza çünkü. Hadi yavrum kalk. Hadi yavrum namaz kıl. Hadi oğlum abdest al. Hadi yavrum bakkala git, 2 tane ekmek getir. Bak, dış müdahaleyle siz çocuklarınızı ne yapıyorsunuz? Yönlendiriyorsunuz. İşte bunun usulü, metodu çok ama çok önemlidir. Müdahalenin zamanını, yöntemini, dozajını bilmeyenler kaş yapayım derken göz çıkarabilirler. Çocuklarınıza meşru olan her türlü müdahalenin yapılma zamanı, yöntemi ve dozajı çok önemlidir. Mesela siz dersiniz ki Ayşe veya Ahmet, hadi babanı ekmek almayı unutmuş, git 2 tane ekmek getir. Şimdi 15 yaşındaki delikanlıya böyle bir tavırla söz söylemez. Ahmetciğim, nasılsın güzelim? Ya sana bir zahmetim olacak. Baban almayı unutmuş galiba. Beraber kahvaltı yapmak istiyor. Gidip bakkal amcadan 2 tane ekmek alabilir misin? Tamam. Şimdi ergen delikanlının tam psikolojik dünyasının frekansına uygun ifade tarzı bu. Sen emir kipi kullanarak hadi git, baban işte ekmek almayı unutmuş, bakkaldan ekmek al gel dediğin zaman sanki ona en büyük hakaret yapmışsın olabilir. O sana hem itaatta zorlanır, bakarsın da gitmiyorum diyebilir de. Yani hiç buna şaşma. Sen hemen işte böyle isyan edersen Allah da seni cehenneme atar dediğin zaman tamam, sen artık çocuğunu bu evden uçuruyorsun demektir. Yetmedi şimdi. Hem direktif verdin çocuğa, usulünü, zamanını, yöntemini hesaba katmadan bir direktif verdin. Bu çocuk bu direktifi psikolojik dünyasıyla pek hazmedemedi. Sana isyan edecek bir tavır sergiledi. Bu sefer de sen ne yaptın? Onu Allah'la korkutmaya başladın. Aha, sen böyle yapacak olursan işte Allah da senin defterini dürer dediğin zaman bu çocuk artık senin evin o çocuğuna cehennem olur. Yatak odasına girmek istemez. Seni görmek istemez. bakımdan ergenlik dönemi dedim ki fırtınalı bir dönemdir. Depresyon yaşayan bir hastaya benzer çocukların durumu. Bu depremi sakince atlatma imkanı ancak bilgiyle, tecrübeyle, kültürle mümkündür. Gencimizin ibadetleri, zamanı kullanma şekli, arkadaş çevresi, cebindeki harçlık, anne babanın sürekli gündeminde olan temel konular olması gerekir. Yani anne baba veya eğitimci veya kurs, yaz kursları başlıyor. Yaz kursları olacaktır. Senin kursuna belki yüzlerce genç gelecektir. Buyurun. Bu gençler Kur'an-ı Kerim öğrenmişsin geldiler ama bu gençlerin %100'ü ergenlik dönemini yaşıyor. Ey kurs müdürü, ey eğitim uzmanı, öğretmen kardeşim, lütfen karşındaki bu delikanlının çocuğun ergenlik dönemini yaşadığını hesaba katacaksın. Soru sorarken, cevap isterken, arkadaş yanında ona hitap ederken her şeye dikkat etmen gerekiyor. Bunu böyle bileceksin. Şimdi gencimizle ibadet arasındaki durum. Genç dedim ya, genç kardeşimizin ibadet kimliğinin yerine getirmesinde önce anne ve babanın inandırıcı güven adresi olması söz konusudur. İki, kendisine söylemiş olduğu, çocuğuna söylemiş olduğu bir şeyi kendisinin yapması gerekir daha doğrusu. Çocuğun diyelim ki arkadaşıyla gelmişler, yan odada çay içiyorlar. Sen de çaylarını verdin güzelce, afiyet olsun diye kapattın. Yarım saat geçti, ezan okundu. Hemen kapıyı arayıp tak tak tak bırak. Ali, hadi bakalım çayınızı da içtiniz, namazınızı kılın. Bunu deme. Daha vakit var çünkü. Vakit çıkmadı ki. Onlar koyu bir mevzuya girmiş olabilirler şu anda. Zaten de camiye gitmeyecekler. Cami dağıldı. İkinci vaktin girmesi daha 3 saat var. Şöyle 1 saat, 1,5 saat bekle. Kibarca git. Sevgili çocuğum, nasılsın, iyi misin? Ben şimdi seccadelerimize serdim. Bir de pasta yaptım size inşallah. Namazdan sonra pastamı da size ikram etmek istiyorum. Tamam mı, gidelim? Hatırınızda olsun. Heh. Çocuk, öbür çocuk arkadaşı, ya ne diyecektir? Ya ne güzel annen var ya senin. Ne anlayışlı bir annen var demeye başlar. En azından. Ne anlayışlı bir annen var demeye başlamış. Sen çocuğuna şimdi namaz kılmayı hatırlatıyorsun. Ne kadar? Pastayı devreye koyuyorsun ama namazı kılın ki namaz sonunda bir de pasta ikramı olacak diyorsunuz. Çay faslının bitmiş olduğunu söylüyorsunuz. Ve namazı hatırlatıyorsunuz. Ne kadar medeni, ne kadar edebi, ne kadar anlayışlı, ne kadar güzel bir tavır değil mi? Yani bir gencin ibadet hatırlatılmasında zaman düzgün, metot düzgün, müdahale düzgün. Bu çocuk, inanır mısınız, bu annenin veya babanın veya kurs hocasının veya öğretmenin bu tatlı, akla, mantığa uygun metodunu yaşaya yaşaya yaşaya cidden ergenlik dönemini örnek olabilecek şekilde geçirmeye başlar. Arkadaş çevresi. Bizim en çok üzerine durmuş olduğum konuların bir tanesi budur. Aman arkadaş çevresine dikkat edin. Tamam. Arkadaş çevresinden çocuğunu kopartmak çözüm değil. Arkadaş çevresini güzel bir şekilde kontrol altına almak güzeldir. Arkadaş, oğlunun problemli arkadaş çevresinden korkma. O problemli çevresini bazen evine getir. Bazen sen, mümkün imkanın varsa, çocuğunun arkadaş çevresiyle beraber onu bir lokantaya götür. Sen de bulun ey baba. Hem tanışmış olursunuz. Oğlun arkadaşına, çevresine 3-5 kuruş harçlık ver ceplerine. Göreceksin, bu tavırlar, bu usuller, bu metotlar o çocuğumuzun ergenlik dönemindeki arkadaş çevresinin zararını bakıyorsunuz sıfırlama noktasına kadar götürmeye çalışıyorlar. Cebindeki harçlık çocuğunuzu tehlikeye götüremeyecek şekilde çocuğunuzu harçlıksız bırakmayın. Vermiş olduğun harçlığınızı böyle takip etmenindeki böyle tavrınızı hesap sorur gibi yapmayın. 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Çocuğunuza verirsiniz parayı. Dersiniz bir gün, evladım Gelirken bana iki tane gazete getir. Gelirken işte bir kilo da muz getir. Ben gelince sana şeyi veririm. Parasını veririm dediğiniz zaman çocuğunuz size diyecek peki babacığım derse hala parası var demektir. Babacığım alacağım ama benim şu anda harçlığım bitti der. Bak babanın çocuğundaki paranın bitip bitmediğine varıncaya kadar bir kültür, bir edep, bir anlayışın metodu, usulü, dozajı söz konusu olmaktadır değerli kardeşlerim. Netice olarak bu hususta demek gencimizin gerek ibadet hayatı, gerek zamanı kullanma şekli, arkadaş çevresi, cebindeki harçlık, sürekli annenin ve babanın sıcak gündeminde bulunması icap eden temel konulardır. Bu konuların içerisinde aman dikkat, aman dikkat diyeceğim konulara geldi sıra. Ergenlik döneminde anneler, babalar, tüm eğitim uzmanları Allah için söylüyorum. Ergenlik döneminde dayak yok. Bağırma yok. Sertlik yok. Tehdit yine yok. Bunlara tevessül ettiğiniz zaman, müracaat yaptığınız zaman bilin ki çocuğunuzun kaybolması için düğmeye basmışsınız demektir. Nasıl olabilir ki? Bir hasta düşünün, ameliyattan yeni çıkmış. Bir hasta düşünün, böyle doktor gözetiminde sürekli tedavi altına alınmış. Şimdi bu hastaya tokat atmak, bağırmak, sertlik yapmak, tehdit etmek bir doktor tarafından ne kadar anormal bir şey ise, sen de ergenlik dönemine girmiş olan kız ve erkek evladını ameliyattan çıkmış olan bir hasta gibi gör. Çünkü depresyon içerisinde deprem yaşıyor. Vücudu gelişerek, psikolojik dünyaları değişerek bir depremin içerisinde bulunan bir çocuğuna sen nasıl dayak atarsın sen şimdi? Elini vicdanına koy Allah aşkına. Nasıl ona böyle avurdunu doldura doldura böyle boğazındaki damarlar böyle çıkmış sırça parmağı büyüklüğünde bağırıyorsun? Sen nasıl ona sertlik tavrını sergileyebilirsin? Hele hele şu tehditler. Bunlar yuvadan uçup da tekrar yuvasına zor dönen bir kuşa benzer. Bunu Allah için altını çizmiş olduğum bir dost uyarısı olarak kabul edin. Ve ergenlik dönemine giren kız veya erkek evlatlarınıza sakın ola ki bir tokat dahi vurmayın. Dayak yok. Tekrar söylüyorum. Bağırma, yüksek sesle bağırmak yok. Sertlik hiç yok. Tehdit hiç yok. Bunlar zaten her zaman olmayacak bir şey ama hele hele ergenlik döneminde hiç olmaması gerekli olan konulardır. O zaman diyecek hocam ben ne yapayım peki? Yapacaklarını söylüyorum işte. Daha da söyleyeceğim. Bir doktor gibi merhametli, şefkatli, ilgili, alakalı, bir muallim gibi kültürlü, tecrübeli değil mi? Bu imkanları elinde, gönlünde, zihninde tutan insanların çocukları, talebeleri ergenlik dönemini çok kolay, çok rahat geçirirler. Peki dayak yok, bağırmak yok, sertlik yok, tehdit yok. Ne var? Onlara candan bir dost gibi davranmak var. Yakın bir arkadaş olmak var. Lisani ve fiili duaları çoğaltmak var. Bu fırtınalı dönemi rahat olarak atmak, geçirtmek bunlarla mümkündür. Lisani ve fiili dualar. Hem namaz sonunda ihtiyaç duyduğun zaman elini kaldır. Çocuğuna dua et. Bu yapmış olduğun dua ağzımızdan çıkan lisani bir duadır. Bir de fiili duası vardır bu işin. Çocuğuna hadi bakayım yavrum bir haftadır banyo yapmıyorsun. Git banyoya duş al der, demek güzeldir. Güzel çocuğum, bornozunu hazırladım, banyonu hazırladım. Senin için mis gibi kokan sabun da aldım yavrum. Banyo alırsan anneni çok ama çok mutlu edeceksin. Bak bu eylem karışıklık olan bir duadır. Çocuğunuza temizlik bulaştırmak istiyorsunuz. Temiz bir hayatı tattırmak istiyorsunuz. Ama şu tavrınız var ya, hakikaten hem dikkat çekici hem de olması icap eden bir konudur. Öyleyse iş burada anne ve babanın karı koca olarak ortak yapıcı, sevimli plan ve projeleri devreye girmeli ki biz bu konuyu ancak rahat bir şekilde atlatmış olabilirim. Şimdi ergenlik döneminin daha ilk basamaklarındayız. Birinci basamağını çıktık. İkinci basamağını da inşallah çıktık bu dersimle. Daha 3, 4, 5, 6, 7 basamakları gelecek önümüzde. Bunları inşallah bizlere size aktarıyor ki ne uzman kimseye gidin. Eğer bu derslerimi dinleyip not tutarak gereğini yapın, sırtınız yere gelmez. Hem evinizde rahat edersiniz, hem komşularınızda, hem de toplum hayatınız içerisinde. Açık konuşuyorum. Şimdi sizleri tekrar buluşturacağım, tanıştıracağım. Bazı bilgiler var, bazı konular vardır. Biraz formatını değiştirdim. Kıymetli kardeşlerim, fıkhi kaidelerin yerine geçebilecek bazı konularla sizi buluşturmak istiyorum. Gerçi yaz mevsimi girmiş olabilir ama sıkı bağlanan kravatlar baş ağrısından damar sertliğine, kireçlenmeden gırtlak kanserine kadar birçok ciddi rahatsızlıklara neden olduğu kanıtlanmıştır. Görüyor musunuz bak? Bunun fıkıhla ne alakası vardır diyorsun. Zaten fıkıh kaideleri toplumu sağlıklı, sıhhatli olarak yaşama tarzını belirtmek içindir. Bak, sıkı bağlanmış olan kravatların insan sağlığına getirmiş olduğu eksiler ne? Baş ağrımalarına sebep olur. 2. Damar sertliğine sebep olur. 3. Kireçlenmelere sebep olur. 4. Allah göstermesin, gırtlak kanserine, birçok ciddi rahatsızlıklara sebep olduğunu 24 Haziran 2011 tarihindeki Ulusal Gazetelerin sağlık köşesinden ve uzmanların kaleminden not almıştım. Bunu sizlerle ne yaptım? Paylaşmış oldum. Bir. İkinci bir konuyla sizleri baş başa tutmak istiyorum. Elhamdülillah biz bu ülkede Müslümanlarla beraberiz daha çok. Sağımız, solumuz hep inanan insanlarla donatılmış. İnsanlar birbirleriyle tokalaştığı zaman kuvvetli tokalaşanlar uzun ömürlü olduğunu tıp ve ilim dünyası kanıtlamış. Yani çok dikkatimi çekti bu konuyu okuduğum zaman. Niye? Hani bize diyorlardı hocalarımız, işte musafaha yaparken işte şu şehadet parmağıyla baş parmak arasında bir oyuk vardır. Öylece girsin şöyle. Burada muhabbet damarları var. Damarlardan birbirlerine böyle sanki bir enerji akımı gider gibi bir şey olur. Yalnız kuvvetli bir tokalaşmayı bize tarif ediyorlardı. Parmağın ucuyla şöyle varaskele bir tokalaşmak değil. Öyle bir tokalaşmada kavrama söz konusu ki hem böyle sallıyorsunuz Peygamber Efendimiz'in dilinde sonbahar mevsimindeki ağaçların dallarından dökülen yaprak misali günahlarımız dökülüyor. Bir de kuvvetli tokalaşma sebebiyle insan uzun ömürlü oluyor diyorlar. İşte ben önümde buna bakayım. Bunu da almış olduğum bir gazete küpüründen takdim etmiş oldum bunları. Araştırmalara göre diyor, kuvvetli tokalaşan erkek ve kadınların yaşam sürelerinin daha uzun olduğu artık kanıtlanmıştır. Daha uzun olduğu kanıtlanmıştır. Zaten biz de öyle diyorduk. Kaderimizi yazdıran insandır, yazan da Allah'tır diyoruz ya. Bu da çok önemli. Bunu da söylemiş oldum. Ağlamak kalp damarlarını açıyor. Bu da 16 Mart 2010'da çıkmış olan gazetelerden aldığım ama her biri ispatlanmış ama. Yani burada gazete kültürünü verdiğimse zannedilmesin. Bu sahanın uzmanları tabii elbette ki. Diyelim ki bir kadın bana soru soruyor. Ne diyor? Efendim oje kullanmak dinen caiz midir değil midir? Ruj kullanmak caiz mi değil midir? Ben bu müftüysem veya imamsam ben bu soruyu önce bir kimya mühendisine sormam lazım. Kimya mühendisi laboratuvar incelemesinde kimya terkibinde bir rujun bir ojenin karışımını tespit eder, çıkarır. Notunu tutar, müftünün masasının önüne kor. Müftü bakar, ha bu şekliyle bak şu tamam caizdir ve caiz değildir der. Bazen doktorların vermiş olduğu rapor fetva yerine geçer. Bazen kimyagerlerimizin vermiş olduğu rapor ne yapar? Kimya yerine geçer. Ha, şimdi kalp damarları tıkanıyor. Şöyle açılsın, böyle açılması söz konusu oluyor. Biz burada diyoruz ki kanıtlanmış, ispatlanmıştır ki bir insan Allah korkusundan dolayı ağlıyorsa ağlama sebebiyle vücut damarlarındaki tıkanıkların açılmış olduğu, kalp damarlarının açılmasına vesile olduğu kanıtlanmıştır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de demez mi? Az gülün, çok ağlayın diyor Kur'an-ı Kerim'de. Biz ağlamayı unuttuk. Hep güldürüyorlar. Televizyon güldürüyor, gazeteler güldürüyorlar, filmler güldürüyor. Yani bu toplum katıla katıla gülmeye alıştırmış olan bir toplum olduk böyle. Nerede ağlasak utanıyoruz ağlamaktan, çekiniyoruz. Halbuki Allah Resulü ashabının önünde çok defa ağlamıştır. Çok güzel insanları görürüz biz. Sohbetlerde ağlıyorlar, konuşmalarda ağlıyorlar, ekranlarda ağlıyorlar. Bu ağlamak insanı alçaltmaz, yüceltir. Onu bırakınız insanın vücudundaki damarlara müsbet yönden etki yapma özelliğine haizdir diyor. Bu dersteki fıkıh bağlantılı sohbetiyle de değerlendirmeyle de sizlere veda etmek istiyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yarimiz olsun, yardımcımız olsun, muinimiz olsun. Anamızdan, babamızdan, oğlumuzdan, kızımızdan, her şeyden çok sevmiş olduğumuz Rabbim bizi sevgisinden uzak tutmasın. Sevgili peygamberinin şefaatine mazhar eylesin diyor. Hepinizi tekrar Allah'a emanet ediyorum kıymetli kardeşlerim.